Ayrım 4.
3. Kukuletalı Adam. Böyle bir eğitim, hele Wimpole sokağındaki o arka odada sıradan bir köpek üzerinde bile etkisini gösterirdi. Kaldı ki Flash sıradan bir köpek değildi. Coşkulu ama aynı zamanda filozoftu. Köpekti ama aynı zamanda insani heyecanlara karşı son derece duyarlıydı. Böyle bir köpek üzerinde yatak odasının etkisi kendini daha da baskın biçimde gösterdi. Duyarlılığı, köpek yavuzluğunu zedeleyecek biçimde geliştiyse bunun için onu suçlayamayız. Elbette başının altında bir Yunanca sözlüğü yastık yapmış yatarken havlayıp ısırmaktan hoşlanmaz oldu. Köpek gürbüzlüğü yerine kedi sessizliğini yerler oldu. İkisinden çok da insan anlayışlılığını. Miss Barrett de ondaki bu yanı daha da yontup eğitmek için elinden geleni yaptı. Bir keresinde pencerenin önünde duran bir arp alıp yanına koydu ve müziğe can veren bu arpın kendisinin canlı olup olmadığı konusunda ne düşündüğünü sordu. Flash baktı, dinledi, sanki düşündü, taşındı, bir an kuşkuya kapıldı, sonunda arpın canlı olmadığına karar verdi. Sonra Miss Barrett onu aynanın önüne götürür, ona neden havladığını, titrediğini sorardı. Şu karşıdaki küçük kahverengi köpek kendisi değil miydi? Ama kendisi nedir? Herkesin gördüğü şey midir, yoksa olduğunuz şey mi? İşte Flash bu soru üzerinde de kafa yordu ve gerçeklik meselesini çözemeyince Miss Barrett'a sokulup onu gösterişçi bir biçimde öptü. Ne derseniz deyin, bu gerçekti işte. Böyle meselelerle, sinir sistemini zorlayan böylesi ikilemlerle dolu olarak iniyordu aşağı. Onun için halinde tavrında vahşi Küba tazısı Catalina'nın öfkesini çeken bir şeyler olması, bir nebze kibir, bir üstünlük bizi şaşırtmamalı. Nitekim Catalina Flash'ın üzerine atılıp onu ısırdı, bizimki uluya uluya yukarı Miss Barrett'ın kollarına koştu. Miss Barrett, Flash gözü pek bir köpek değil sonucuna vardı. Peki ama neden gözü pek değildi Flash? Bu biraz da Miss Barrett'ın yüzünden değil miydi? Miss Barrett, Flash'ın onun için güneşten, açık havadan vazgeçtiği gibi cesaretinden de vazgeçtiğini göremeyecek kadar yargılarında kesindi. Bu sinirli duyarlılığın kötü yanları da vardı kuşkusuz. Zilin kordonuna dolandı diye Mr. Kenyon'un üzerine atılıp ısırdığında Miss Barrett nasıl özür dileyeceğini bilememişti. Miss Barrett'ın yatağında uyumasına izin verilmediği için bütün bir gece acı acı uluması da sinir bozucuydu. Ya da o eliyle beslemedikçe yemek yemeyi reddetmesi. Ama suçunu kabul edip rahatsızlığa katlanıyordu. Çünkü ne de olsa Flash onu çok seviyordu. Onun hatırı için açık havadan, güneşten vazgeçmişti. Bakın, sevilmez mi şu Allah aşkına diye soruyordu Mr. Horn'a. Mr. Horn'un cevabı ne olursa olsun Miss Barrett kendi cevabından emindi, Flash'ı seviyordu, Flash da onun sevgisine layıktı. Bu bağı hiçbir şey koparamayacak gibi görünüyordu. Yıllar sanki onu sağlamlaştıracak, perçinleyecek gibiydi ve sanki bu bağ bütün hayatları boyunca sürecek bir bağdı. 1842-1843 oldu, 1843-1844, 1844-1845. Flash artık yavru değildi. 4-5 yaşlarında bir köpekti. Hayatının en iyi yıllarını yaşayan bir köpek. Miss Barrett, Wimpole sokağındaki divana uzanmış yatıyor. Flash da gene divanda onun ayakları dibinde yatıyordu. Miss Barrett'ın hayatı kafeste kuş hayatıydı. Bazen haftalarca evden çıkmadığı oluyor. Çıktığında da bir ya da iki saatliğine çıkıyordu. Faytonla alışverişe ya da tekerlekli koltukla Regent's Park'a götürülüyordu. Barrett'lar Londra'dan hiç ayrılmazlardı. Mr. Barrett, 7 erkek kardeş, 2 kız kardeş, Kahya, Wilson ve hizmetçiler, Catalina, Folly, Miss Barrett ve Flash, hepsi Wimpole Sokağı 50 numarada oturmaya, yemek salonunda yemek yemeye, yatak odalarında uyumaya, çalışma odasında sigara içmeye, ocaktan aralığa kadar mutfakta yemek yapmaya, sıcak su şişelerini taşımaya, çöp kovalarını dökmeye devam ederlerdi. İskemle kılıfları hafifçe kirlenirdi, halılar hafifçe yıpranırdı, köşelere, çatlaklara, kumaşlara, tabloların çerçevelerinin üzerine, oymaların içlerine kömür tozu, çamur, is, sis birikir, pura dumanı, şarap ve pişen etin buharı sinerdi. Sonra Miss Barrett'ın yatak odasının penceresi önündeki sarmaşık yeşerirdi, sarmaşığın yeşil perdesi sıklaştıkça sıklaşır, yazın latin çiçekleriyle kızıl sarmaşıklar dışarıda, pencere kenarındaki saksıda el ele verip coşarlardı. Ama 1845 yılının Ocak ayı başlarında bir akşam postacı kapıyı çaldı. Her zamanki gibi mektuplar kutuya düştü. Wilson her zamanki gibi mektupları almaya aşağıya indi. Her şey her zamanki gibiydi. Her akşam Wilson mektupları alır, her akşam da Miss Barrett'a bir mektup olurdu. Ama bu geceki mektup aynı mektup değildi. Farklı bir mektuptu. Miss Barrett daha zarfı yırtmadan anladı bunu. Miss Barrett'ın mektubu alışından anladı, elinde çevirişinden, isminin yazılı olduğu güçlü inişli çıkışlı el yazısına bakışından. Ellerinin tarifi imkansız titreyişinden, zarfı yırtışındaki acelecilikten, mektubu okurken dalıp gidişinden. Mektubu okuyuşunu seyretti. O mektubu okurken de hani sokağın çeşitli sesleri arasında bir çanın çaldığını duyarız da hafif hafif de çalsa dehşet içinde onun bizim için çaldığını biliriz. Sanki uzaklarda biri bizi yangına, hırsızlığa ya da huzurumuzu bozacak bir şeye karşı uyarmak üzere uyandırmak için çalıyordur o çanı. Daha uyanmadan önce dehşetle irkileriz ya. İşte Flash da Miss Barrett o küçük benekli benekli kağıdı okurken onu uykusundan uyandıran bir çan duydu. Onu bir tehlike karşısında uyaran, esenliğini bozan, artık uyumamasını söyleyen bir çan. Miss Barrett mektubu çarçabuk okudu, ağır ağır okudu, dikkatle geriye zarfına soktu. Artık onu da uyku tutmayacaktı. Birkaç gece sonra Wilson'ın tepsisinde gene aynı mektuptan vardı. Gene bir çabuk okundu mektup, ağır ağır okundu, tekrar tekrar okundu, sonra özenle saklandı. Miss Mitford'un çarşaf çarşaf mektuplarıyla dolu olan çekmece değil de kendi başına bir yere konuldu. Flash yıllardır Miss Barrett'ın ayakları dibinde yatarak biriktirdiği duyarlılığın hesabını şimdi ödüyordu. Başkalarının farkına bile varmadığı işaretleri o okuyordu. Miss Barrett'ın parmaklarının dokunuşundan onun tek bir şey beklediğini anlıyordu. Postacının kapıyı çalmasını, tepsinin üzerindeki mektubu. Mesela onu hafif, düzenli bir hareketle okşarken birden kapı çalınınca parmakları kasılıveriyordu. Wilson merdivenleri çıkıp yukarı varıncaya kadar Flash sanki bir cenderedeydi. Sonra Miss Barrett mektubu alıyordu, Flash serbest bırakılıyor ve unutuluyordu. Peki dedi Flash kendi kendine. Miss Barrett'ın yaşamında bir değişiklik olmadıkça korkulacak ne var? Bir değişiklik yoktu. Yeni ziyaretçiler gelmiyordu. Mr. Kenyon geliyordu her zamanki gibi. Miss Mitford geliyordu her zamanki gibi. Erkek ve kız kardeşleri geliyorlardı. Akşamleyin de Mr. Barrett geliyordu. Hiçbir şeyin farkında değillerdi. Hiçbir şeyden kuşkulanmıyorlardı. Bu durumda Flash yataşır, birkaç gece zarfsız geçti mi kendini düşmanın çekildiğine inandırmaya çalışır. Onu pelerinli bir adam olarak gözünün önüne getirdi. Külahlı, kukuletalı bir adam. Hırsız gibi kapıyı yoklayarak oradan geçmiş, odanın sahipsiz olmadığını görünce yenik düşmüş, pısmış gitmiş olmalıydı. Tehlike. Flash kendini buna inandırmak istiyordu, geçmişti. Adam gitmişti, derken mektup gene geldi. Zarflar giderek daha sık, her akşam gelmeye başladığında Flash Miss Barrett'ın kendisinde de değişiklikler gözlemeye başladı. Flash'ın Miss Barrett'ı tanıdığı kadarıyla hanımı ilk defa bu kadar huzursuz ve sinirliydi. Okuyamıyor, yazamıyordu. Pencerede durdu, dışarıya baktı. Wilson'a kaygılı bir sesle havayı sordu. Rüzgar hala doğudan mı esiyordu? Parkta hala bahar belirtileri yok muydu? ''Aa, hayır.'' diye cevap verdi Wilson. Rüzgar hala o acımasız doğu rüzgarıydı. Flash, Miss Barrett'ın hem rahatladığını hem de kızdığını fark etti. Öksürdü, kendisini kötü hissettiğinden yakındı ama rüzgarın doğudan estiği zamanlardaki kadar da kötü hissetmiyordu. Sonra yalnız kaldığında dün gecenin mektubunu yeniden okudu. Şimdiye kadar aldığı en uzun mektuptu. Bir sürü sayfası vardı. Sık yazılmış, kara kara lekelerle doldurulmuş, garip, küçük, sıçraya sıçraya ilerleyen hiyerogliflerle doldurulmuş bir sürü sayfa. Onun ayakları dibindeki yerinden bu kadarını görebildi Flash. Ama Miss Barrett'ın kendi kendisine mırıldandığı sözcüklerden bir anlam çıkaramıyordu. Sadece sayfanın sonuna gelip de yüksek sesle gene de duyulmuyordu. Şu cümleyi okuduğu zamanki huzursuzluğunu izleyebildi. Seni 2 ay, 3 ay içinde görebilecek miyim acaba? Derken Miss Barrett kalemi eline aldı ve yay gibi gergin ama hızlı hızlı ard arda sayfaların üzerinden geçirdi. Peki ama ne anlama geliyordu Miss Barrett'ın yazdığı küçük sözcükler? Nisan geliyor. Ömrümüz yetip de görebileceksek eğer, Mayıs da var, Haziran da ve belki hatta sıcaklar beni biraz kendime getirir getirmez seni elbette göreceğim. Ama başta senden biraz korkacağım. Gerçi şu anda bunu yazarken korkmuyorum. Sen Paracelsus'sun, bense bir münzeviyim. İşkence tahtalarında paramparça edilmiş sinirlerim şimdi gevşek, sarkıyorlar, her adımda, her solukta titriyorlar. Flash, Miss Barrett'ın başının bir iki parmak üzerinde neler yazdığını okuyamadı. Ama sanki her sözcüğü okuyabiliyormuş gibi. Hanımının bunları yazarken nasıl huzursuzlandığını anladı, nasıl çelişik arzularla sarsıldığını. Nisan gelsin, Nisan gelmesin. Bu meçhul adamı bir an önce görsün, hiç görmesin. Onun gibi Flash da her adımda, her solukta titriyordu. Ve günler acımasızca geçti, rüzgar storu şişirdi, güneş büstleri beyazladı. Gerilerde bir kuş çakıdı. Taze çiçek satarım diye bağıranlar Wimpole sokağından geçip gittiler. Flash bütün bu seslerin Nisan'ın ve sonra da Mayıs'ın ve Haziran'ın gelişi anlamını taşıdığını biliyordu. O korkunç baharın yaklaşmasını hiçbir şey durduramazdı. Öyle ya, baharla birlikte ne geliyordu? Bir dehşet, korkunç bir olay. Miss Barrett'ı da, Flash'ı da dehşetlere salacak olan bir şey. Bir adım duyup irkildi. Yok, Henrietta'ymış. Sonra kapının vuruluşu. Yok, sadece Mr. Kenyon'mış. Böylece Nisan geçti. Sonra Mayıs'ın ilk 20 günü. Derken Mayıs'ın 21'inde Flash o günün gelip çattığını anladı. Çünkü 21 Mayıs Salı günü Miss Barrett aynada uzun uzun kendine baktı. Hint şallarına büründü, süslendi, Wilson'dan koltuğu yanaştırmasını ama çok da yanaştırmamasını rica etti. Şuna buna dokundu, öteyi beriyi düzeltti, sonra yastıkların arasında doğruldu, oturdu. Flash yay gibi gergin bedeniyle onun ayaklarının dibine kıvrıldı. Beklediler birlikte bir başlarına. Sonunda Merlebon Kilisesi'nin saati 2'yi çaldı, beklediler. Derken Merlebon Kilisesi tek bir kere çaldı, saat 2:30'du. Saatin buçuğu vuruşu yavaşça sönerken ön kapı çekincesizce vuruldu. Miss Barrett da Batman'i zattı. Hiç ses çıkarmadan yerinde oturmayı sürdürdü. Flash da öyle. Yukarı doğru tırmanan, o hep geleceklerinden korktuğu, o aman vermez ayak sesleri. Flash biliyordu ki yukarı çıkan, gece yarılarının o uğursuz, korkunç kahramanıdır. Kukuletalı adam. İşte şimdi eli kapının üzerinde, tokmak çevrildi, işte o. Mr. Browning dedi Wilson. Miss Barrett'ı gözleyen Flash, onun yüzüne kan hücum ettiğini gördü, gözlerinin parladığını, dudaklarının aralandığını. Mr. Browning diye bağırdı Miss Barrett. Sarı eldivenlerini elinde kıvırıp bükerek, gözlerini kırpıştırarak, bakımlı mağrur atak Mr. Browning, odayı boylu boyunca geçti, Miss Barrett'ın elini aldı, divanın yanındaki koltuğa, onun yanına çöktü, hemen konuşmaya başladılar. Onlar konuşurken Flash'a korkunç gelen kendi yalnızlığı oldu. Bir zamanlar Miss Barrett'la birlikte içinde ateş yanan bir mağarada oturduklarını hayal etmişti. Artık mağarada ateş yanmıyordu. Orası karanlık ve rutubetliydi. Miss Barrett dışarıdaydı. Flash çevresine bakındı. Her şey değişmişti. Kitaplık rafları, 5 tane büst. Onlar artık tepeden onaylayan gözlerle odayı seyreden dost tanrılar değillerdi. Düşman bakışlı, serttiler. Flash, Miss Barrett'ın ayakları dibindeki yatışını değiştirdi. Miss Barrett fark etmedi. Sızlandı, duymadılar. Sonunda gergin, sessiz bir acı içinde hiç sesini çıkarmadan yattı, kaldı. Konuşma sürdü ama konuşmalarda hep olduğu gibi gevşek gevşek akıp halka halka genişlemedi. Sıçradı, zıpladı, durdu, yeniden sıçradı. Flash, Miss Barrett'ın sesinde bu tonu daha önce hiç duymamıştı. Bu sağlıklılığı, bu heyecanı. Yanakları hiç görmediği kadar al aldı. Kocaman gözleri hiç olmadığı kadar parlaktı. Saat 4'ü çaldı, hala konuşuyorlardı. Derken saat 3:30 çaldı. Bunun üzerine Mr. Browning yerinden sıçradı. Her hareketinde korkunç bir kararlılık, müthiş bir cüret vardı. Miss Barrett'ın elini bir anda sıkmış, şapkasıyla eldivenlerini almıştı, elveda demişti. Merdivenlerden koşarak indiğini duydular, kapı cakalı bir gümbürtüyle ardından kapandı, gitmişti. Ama Miss Barrett, Mr. Kenyon ya da Miss Mitford odadan çıktıklarında olduğu gibi kendini gerisin geriye yastıkların üzerine bırakmadı. Şimdi dimdik oturuyordu. Gözleri hala yanıyordu, yanakları hala al aldı. Mr. Browning'i hala yanında hissediyor gibiydi. Flash ona dokundu. Miss Barrett irkilerek onun varlığını fark etti. Hafifçe neşeyle başını okşadı. Gülümseyerek çok tuhaf bir bakışla baktı ona. Sanki keşke konuşabilsen diyordu. Sanki kendi hissettiklerini onun da hissetmesini istiyordu. Sonra güldü. Acıyarak saçmalıyor muydu ne? Flash, zavallı Flash. Kendi hissettiklerinin hiçbirini hissedemezdi ki. Miss Barrett'ın bildiklerinin hiçbirini bilemezdi. Aralarında hiç bu denli korkunç, uçsuz bucaksız uçurumlar açılmamıştı. Miss Barrett orada unutulmuş yatıyordu. Varlığı ya da yokluğu ikisi de birmiş gibi geldi ona. Miss Barrett artık varlığını hatırlamıyordu bile. O gece Miss Barrett tavuğunu kemiğine kadar sıyırdı. Flash'a tek bir patates ya da deri parçası bile düşmedi. Mr. Barrett her zamanki gibi odaya geldiğinde Flash onun vurdum duymazlığına şaştı kaldı. Gitti gelen adamın oturduğu koltuğa oturdu. Başını adamın yasladığı yastıklara yasladı. Mr. Barrett gene hiçbir şeyin farkına varmadı. Biliyor musun o koltukta kim oturuyordu diye hayretle sordu Flash. Çünkü Flash'ın burnuna bütün oda hala buram buram Mr. Browning tutuyormuş gibi geliyordu. Bu koku kitaplığın yanından bir hışım geçiyor, 5 solgun büstün başları çevresinde dönüp anafor yapıyordu. Oysa bu iri adam sadece kendi kendiyle meşguldü. Kızının yanında öyle oturup duruyordu. Hiçbir şeyin farkında değildi. Hiçbir şeyden kuşkulanmıyordu. Bu vurdum duymazlık karşısında ağzı açık kalan Flash, onun yanından sürünerek odadan çıktı gitti. Ama şaşırtıcı körlüklere rağmen haftalar geçtikçe Miss Barrett'ın ailesi bile Miss Barrett'ta bir değişiklik olduğunu fark etmeye başladılar. Odasından çıktı, aşağıya oturma odasına indi. Derken epeydir yapmadığı bir şey yaptı, kalktı, yürüye yürüye, yanında kız kardeşi, Devonshire Plus'taki büyük kapının oraya kadar yürüdü. Arkadaşları ailesi ondaki bu gelişme karşısında hayretler içindeydiler ama ona bu gücün nereden geldiğini bir tek Flash biliyordu. Koltukta oturan esmer adamdan. Adam tekrar, tekrar, tekrar geldi. Önce haftada bir geliyordu, sonra bu haftada ikiye çıktı. Hep öğleden sonra geliyor, öğleden sonra gidiyordu. Miss Barrett onunla hep yalnız görüştü. Kendisi gelmediği günler mektupları geldi. Kendisi gittikten sonra da çiçekleri. Sonra sabahları tek başınayken Miss Barrett ona mektup yazdı. O esmer, yay gibi, atak, sağlıklı adam, kara saçları, kırmızı yanakları ve sarı eldivenleriyle her an her yerdeydi. Elbette daha iyiydi Miss Barrett, elbette yürürdü. Flash'a bile bir yerinde duramamak gelmişti. Eski özlemler depreşti, yeni bir huzursuzluk pençesini aldı onu. Uykusu bile düşlerle doluydu. Three Mile Close'daki eski günlerinden beri görmediği kadar düş gördü. Uzun otların arasından sıçrayıp çıkan tavşanlar, uzun kuyruklarını sürüyerek şimşek gibi fırlayan sürünler, başak saplarının arasından pır diye havalanan keklikler. Düşünde avlandığını gördü. Düşünde benekli bir spanyeli kovaladığını gördü. Spanyel kaçtı gitti. Flash onu elinden kaçırdı. İspanya'daydı. Galler'deydi. Berkshire'daydı. Regent's Park'ta sırtında park bekçisinin copu rüzgar gibi koşuyordu. Derken gözlerini açtı. Ne tavşan vardı, ne keklik, ne şaklayan kırbaçlar, ne de spen spen diye bağıran kara adamlar. Bir tek divana uzanmış yatan Miss Barrett'la konuşan koltuktaki Mr. Browning vardı. Bu adam oradayken uyumak mümkün değildi. Flash yattığı yerde gözleri fal taşı gibi açık dinliyordu. Bazen haftada 3 kere saat 2.30'dan 4.30'a kadar başının üzerinden uçup giden küçük küçük sözcüklerden hiçbir şey anlamasa da ses tonunun değiştiğini uğursuz bir kesinlikle saptayabiliyordu. Miss Barrett'ın sesi başlangıçta zorlamaydı, doğal olmayan bir canlılıktaydı. Şimdi ise bu ses şu ana dek hiç duymadığı bir sıcaklık ve akıcılık kazanmıştı. Adamın her gelişinde ikisinin de seslerine yeni bir tını geliyordu. Komik komik, garip garip çene çalıyorlardı. Geniş uçan kuşlar gibi, Üzerine değecekmişçesine alçaktan uçuyorlardı. Derken bir yuvaya tünemiş iki kuş gibi guruldayıp mırıldanıyorlardı. Derken Miss Barrett'ın sesi yeniden yükseliyor, iyice yükseliyor, havada daireler çiziyordu. Mr. Browning birden keskin, sert bir takırtıyı andıran kahkahasıyla havlar gibi gülüyordu. Derken iki ses birbiriyle birleşiyor, tek bir mırıltı, usulca uğuldayan tek bir ses oluyordu. Ama yaz sonbahara dönerken Flash korkunç bir kavrayışla başka bir tını daha yakaladı. Adamın sesinde yeni bir acele, yeni bir ısrar ve canlılık vardı. Flash, Miss Barrett'ın bundan ürktüğünü hissetti. Hanımının sesi titredi, duraladı, sanki bir soluk almak, bir ara vermek için yalvarırmış, sanki korkuya kapılmış gibi kekelemeye, sönmeye, kesilmeye başladı bu ses. Derken adam sustu. Ona pek az aldırış ediyorlardı. Oraya Miss Barrett'ın ayakları dibine uzatılmış bir kütük olsa yarıydı. Mr. Browning onunla ancak o kadar ilgileniyordu. Bazen ara sıra onun yanından geçerken başını şöyle hızlıca enerjik bir hareketle işe duygu katmadan ovuşturuverirdi. Bu ovuşturma ne anlama gelirse gelsin, Flash Mr. Browning'den hiç mi hiç hoşlanmıyordu. Onun o iyi giyimli, o sımsıkı, o kaslı görünümü, sarı eldivenlerini elinde evirip çevirmesi, dişlerini kamaştırmaya yetiyordu. Ah, dişlerini onun pantolonun kumaşına bir geçirebilse, sivri sivri, ne var ki cesaret edemedi. Bir bütün olarak ele alındığında o kış, 1845-46 kışı, Flash'ın geçirdiği en sıkıntılı kış mevsimiydi. Kış geçti, bahar yeniden geldi. Flash bu ilişkinin sonunu kestiremiyordu. Ama tıpkı kıyısında duran ağaçları, otlayan inekleri ve ağaç tepelerine dönüp gelen ekin kargalarını ansıtmakla birlikte kaçınılmaz olarak şelaleye kavuşmak üzere akıp duran bir ırmak gibi, bugünlerde Flash biliyordu ki bir felakete doğru yol almaktadırlar. Havada değişim belirtileri dolanıyordu. Bazen büyük bir göçün başlamak üzere olduğunu düşünüyordu. Evde büyük bir yolculuk öncesinin, olabilir miydi gerçekten, o adı konulmaz kıpırtısı vardı. Gerçekten de bavulların tozu alınıyor, inanılmaz şey, ama kapakları açılıyordu. Sonra gene kapatılıyorlardı. Hayır, taşınacak olan Barrett'lar değildi. Erkek ve kız kardeşler her zamanki gibi eve girip çıkıyorlardı. Mr. Barrett adam gittikten sonra her zamanki saatinde ziyarete geliyordu. Neydi o halde olacak olan? Çünkü 1846 yazı sürüp giderken Flash bir değişiklik olacağına kesinlikle emindi. Bunu gene bir kere daha seslerin değişmesinden anlıyordu. Miss Barrett'ın yakarış ve korku dolu olan sesi o duralayan, kekeleyen tonlarını kaybetmişti. Flash'ın hiç duymadığı bir kararlılık ve cesaretle çıkıyordu. Mr. Barrett onun bu zorbayı nasıl hoş karşıladığını, onu nasıl bir gülüşle selamladığını, elini eline alırken nasıl bir sevinç çığlığı attığını bir duysaydı. Oysa odada onların yanında Flash'tan başka kimse yoktu. Onun için bu değişiklik çok öfkelendiriciydi. Sadece Miss Barrett'ın Mr. Browning'e karşı değişmesi, her yönden değişiyordu çünkü, değildi olup biten. Flash'a karşı olan duyguları değişiyordu. Yaklaşmak istediğinde onu kabaca itiyordu, sokulmalarını yarıda kesiyordu. Ona o eski şefkatli tavırlarında aşağılık, yapmacık, aptalca bir yan varmış gibi davranıyordu. Flash'ın gururuna dokunuyordu bu. Kıskançlığı kabarıyordu. Sonunda Temmuz ayı geldiğinde onun sevgisini yeniden kazanmak ve belki de zıp çıktığı bertaraf etmek üzere bir şiddet girişiminde bulunmaya karar verdi.